billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel'akibetu lilmuttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, indirdiğin kitabı çok iyi anlamayı, yarattığın kitapla indirdiğin kitabı birlikte okumayı bizlere nasip eyle. Bugünkü konumuz, dünya yuvarlak mı düz mü? Biliyorsunuz bu konuda bir sürü konuşmalar yapılıyor. İşte birçok kimse, hatta bazıları işte dünya düzdür diyor. Birçokları Kur'an-ı Kerim'den ilim olmaz diyorlar. Halbuki biliyorsunuz Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Yaratmadan önce bir muhalif varlık yaratıyorum diye meleklere söyledi. Muhalif varlık kelimesi melekleri tedirgin etti, rahatsız etti ve itiraz ettiler. اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَى Bakara 30. ayette. Ya Rabbi, fesat çıkarıp kan aktacak birilerini mi oluşturuyorsun bu yeryüzünde? قَالَ اِنِّ عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Allah-u Teala dedi ki tamam, siz bunu biliyorsunuz. Muhalefet bir takım düzensizliklere sebep olur ama sizin bilmediğiniz bir şey var. Onu ben biliyorum dedi. Sonra Adem'e bütün isimleri öğretti. İsim dediğimiz yani neyin neye yaradığını öğretti. Şimdi bütün isimleri derken aklınıza ne gelir? Yeryüzü gelir değil mi? Tamam doğru, yeryüzündeki her şeyi öğretti. Her şeyi öğretti. Sadece yeryüzünü mü öğretti acaba? Ondan sonra bütün isimler, bütün isimler derken baktığınız zaman güneş de o işin içine girer, yıldızlar girer değil mi? Ay girer ve daha başka şeyler de girer. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Sonra onları meleklere gösterdi. فَقَالَ اَنْبِعُونِ بِاَسْمَائِ هَا اُلَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ İddianızda haklıysanız, yani bu yeni yaratılan varlıkta ne işe yarayacak dediniz ya, hani her şeyi bilmiş gibi davrandınız. Hadi bakalım şu isimleri bize söyleyin. قَالُ سُبْحَانِكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا Hemen bir teslimiyet gösterdiler. Ya Rabbi sana boyun eğeriz. Senin ürettiğinden başka bir bilgimiz olmaz bizim. اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Bilen sen, doğru karar veren sensin. وَقَالَ يَا دَمَا اَنْبِعُهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ Allah dedi ki, şu isimleri bunlara söyle bakalım. Yani ney, neye yarar, adı nedir? فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ Onlara, meleklere, Adem bütün o isimleri neyin neye yaradığını öğretince Allah-u Teala dedi ki قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Demedim mi size? Göklerin ve yerin gaybını bilirim. Şimdi Allah Adem'e neyi öğretmiş? Yeri mi öğretmiş? He? Gökleri ve yeri öğretmiş. Adem Aleyhisselam'a sadece yeryüzünde işte buğdayı nasıl yetiştirilir, elbise nasıl yapılır, işte şu işler şundan nasıl yararlanır, altın nedir, gümüş nedir, şey, sadece o değil. Ya da toprak nasıl ekilir, meyveler nasıl şey yapılır, sadece onu öğretmemiş. Başka ne öğretmiş? Gökleri de öğretmiş. Göğü değil. Gökyüzünü demiyor, dikkat edin. Gökyüzünü dediğiniz zaman birinci kat sema anlaşılır. Ama gökleri dediğiniz zaman acaba hangi gökleri öğretti Allahü Teala? Bakıyoruz ki Adem Aleyhisselam'ın torunları neleri biliyormuş? Yedi kat göğü biliyorlarmış. Onu da Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Nuh suresinden. Kur'an-ı Kerim'in 71. suresi olan Nuh suresinde Nuh Aleyhisselam halkına diyor, elem tarav, görmediniz mi? Keyfe halakallah, Allah nasıl yaratmış? Neyi? Seb'a semavat, yedi katı. Tıbakan, tabaka tabaka nasıl yaratmış? Demek ki bunlar oralara çıkıyorlardı da görüyorlardı. Göklere çıkılır mı? Çıkılır. Görülür, bugün de çıkabiliriz. Onu da Allah-u Teala Rahman suresinde söylüyor. Ne diyor? Ya maşerel cinni vel ins. Ey insan ve cin topluluğu. En istada'atum en tenfudu min aktaris semavati vel ard. Göklerin ve yerin çevrelerinden geçip, yani yerin içine girmek, göklere çıkmak. Yerin yapısıyla göklerin yapısı birbirine benzer. Yer gök yapısının bir prototipidir. Yerin içine doğru çık. Mesela şu bulunduğumuz dünyanın yüzü yedinci kat sema gibidir. Ondan aşağıya doğru inersiniz. Evet. Ta dünyanın merkezine de gidebilirsiniz. Yedinci kat göğe de çıkabilirsiniz. Ama nasıl çıkarsınız? İlla bir sultan, değil mi? Bir gücünüz olacak. Çıkamazsınız değil. O gücü bulun, çık. Demek ki o gücü de öğretmiş Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a. Göklere nasıl çıkarılacağını. O bilgiyi de öğretmiş. Şimdi peki göklere çıkan, bugün işte uydulardan fotoğraflar çekiliyor. Dünyanın fotoğrafı karşımıza çıkıyor, değil mi? Onlar oradan dünyanın şeklinin yuvarlak mı, düz mü olduğunu göremezler mi? Ya da Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a bunu öğretmemiş midir? Sonra okuma yazmayı ilk önce öğrenen kimdi? Dünyada? Adem Aleyhisselam. Allahü Teala Alak suresinde "Alleme bil kalem." Kalemle öğretti Allah. Allemel insane ma lem ya'lem. O insana bilmediğini öğretti. Dolayısıyla efendim insanlar işte ilkeldi bilmem ne. Bunlar birilerinin hayalinden öteye geçmez. Şimdi biliyorsunuz Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a kitap vermiştir. Adem Aleyhisselam'ı seçtiğini Taha suresinde bildiriyor bize. Taha 123 miydi? Bir bakar mısın? Gerçi Taha burada ama sure orada.
Sünnet 122.
Taha suresi, Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi. Oranın 122. ayetinde Allah şöyle diyor. Diyor ki yani bu Adem'le Havva'nın, bakın. Adem ve Havva diyor Allah. Şimdi Adem'e öğretiyor. Adem'e diyor ki Bakara'da "Udhul ente ve zevcukel cenne." Sen ve eşin şu bahçeye girin, yerleşin. Kaç kişi? İki kişi. Tabii o bahçeye iblis de giriyor. Şimdi bizim geleneksel yapıda gerçekten çok ciddi müdahaleler var. Bu da çok büyük, ama çok çok büyük bir ihtimalle, şimdilik ihtimal diyorum, ihtimal değil aslında, bir Yahudi organizasyonudur. Çünkü İslam'ın son din olması onların işlerine gelmediği için çok güzel rol yaparlar. Hiç kendileri olarak gözükmezler. Çok büyük ilim adamı, çok büyük din adamı olarak karşınıza çıkar. İşte bu işleri böyle anlaşılmaz hale getirirler. Şimdi işte cennete de ahiretteki cennet anlamı verirler biliyorsunuz. Bize böyle yetiştirirler. Ahiretteki cennette iblisin ne işi var? Sonra Adem bu yeryüzünde yaratılmadı mı? Allah demiyor mu ki bu yeryüzünde bir halife oluşturuyorum, yani muhalif varlık. E bu yeryüzünde fesat çıkaracak. Peki onu oradan alıp ahiretteki cennete mi götürdü? Bu ne? Ama tabii bakın buradan onu bir anlayın. Her şey bozulduğu için Kur'an-ı Kerim'in mesela efendim ilk yazıyı icat eden kim? Allah söylüyor ama herhangi bir kitaptan okuduğunuzu biliyor musunuz? Allah'ın kitabında var. Başka hangi kitapta var? Hiçbir tefsirde yok. Hiçbir fıkıh kitabında yok. Hiçbir kelam kitabında yok. Yani niye? Çünkü Müslümanların Kur'an'la ilgisi yok ki. Ortada Kur'ansız bir İslam var. Bak burada diyor ki, bakın Adem ve Havva girdi iki kişi. Şeyin Taha'nın 122. ayetinde diyor ki, İhbikâleh bitâ minhâ. Birazcık Arapça bilenler bilirler. İhbitâ. İkiniz inin o bahçeden. Çünkü ikisi girdi, ikisi iniyor. Demek ki çocuklar henüz olmamış orada. Değil mi? Tabii Bakara suresinde ihbitu diyor. O zaman üçüncüsü kim olur? İblis oluyor. Başka yolu yok. Şimdi cemi'an ba'dukum li ba'din aduv. Bak karı kocasınız ama birinizi diğerinin hakkında gözü olacak. Çünkü muhalif yapınız var. Onun için ailelerde devamlı kadın kocasının yetkisine müdahale etmeyi sever, koca da karısının. Muhalif yapı bunu gerektirir. فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنْنِ هُدَنْ Mutluluğun yolu ne? Benden size bir hüda gelirse. Hüda ne? Bakara suresine bakın. اَلِفْ لَا مِمْ دَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ Kitap budur. Hakkında herhangi bir şüphe yok. Kendisine şüphe yer yoktur. Hüdadır. Müttakiler için. Doğal yapısını koruyanlar için. Peki benden size bir hüda gelirse bu ne olur? Allah'ın kitabı olur değil mi? Peki okuma yazma bilmeyene kitap verilir mi? Kitap indirilir mi? Bakın bu kadar açık ayetler olmasına rağmen. Ondan sonra فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاءَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Kim benim hüdama uyarsa, yani o kitabıma uyarsa sıkıntıya düşmez ve yanlış yola da girmez. Şimdi ondan önceki ayette de şunu söylüyor Allah. Bu 123'ü okumuşmuşum ya. 122 ben de diyorum nerede? Diyor ki Allahü Teala ثُمَّ اِشْتَبَاهُ رَبُّهُ O bahçeden çıktıktan sonra Allah Adem'i seçti. Demek o zaman o bahçedeyken Adem henüz nebi değil. O bilgileri öğrenirken de nebi değil. Öyleyse onlar nebilik bilgisi değil. Hepimizin öğrenebileceği bilgilerdir. O bahçede de o bahçedeyken de öyle bir bilgi yoktu. O bahçeden çıktıktan sonra seçti. Zaten Ali İmran'da da اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا 39 ya da 40 olması lazım. وَاَلَى اِبْرَٰهِمَ وَاَلَى اِمْرَانِ عَلَى الْعَالَمِينَ Bak Adem'i, Nuh'u, Nuh çok önemli. İbrahim ailesini ve neydi? Ve İmran ailesini şeye seçti. Şimdi burada Adem ve Havva var. Kaç kişi arasında seçmiş Adem Allah? İki kişiden birisi olarak seçmiş. Olabilir. Seçtiği zaman çocuklar da olmuş olabilir. Bu bahçedeyken yok ama çıktıktan sonra seçim olduğu için. Şimdi iç tebahu kelimesi var. Hani Kur'an-ı Kerim'de birbirine benzeyen ayetlerden harekette Kur'an'ın Allah tarafından yapılan açıklamasına ulaşıyoruz ya. Âl-i İmrân suresine geldiğiniz zaman, pardon, En'am suresi, şu anda üzerinde bulunduğumuz sure, En'am suresinde Allah-u Teala 83. ayetten 90. ayete kadar, Nuh Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'a kadar 18 Nebi'yi sayıyor. Ondan sonra da diyor ki, işte onların babalarından, 87. ayetinde, babalarından derken Nuh'un babaları kim? Kimi çıkar? Adem'e. Ondan soylarından derken, İbrahim Aleyhisselam'ın soyu nereye kadar ulaşıyor? Resulullah'a kadar, değil mi? Ondan sonra kardeşlerinden dediğimiz zaman işte Musa Aleyhisselam'la kardeşi Harun'u biliyoruz. Daha bilmediğimiz dünya kadar nebi var. Bak diyor ki İctebeynâhum. Burada İctebeynâhum diyor. Öbür tarafta da İctebâ dedi. Aynı kelime, bakın Arapça bilmeseniz bile. Onu seçtik onları. Seçtikten sonra ne yaptık? Ve hedeynâhum ilâ sırâtin müstakîm. Doğru yola yönlendirdik. Ondan daha sonraki ayette, 90. ayette diyor ki Allah-u Teala, yok, 89. ayette diyor ki ulaikellezîne, o seçtiklerimiz var ya, işte en başta kim var? Adem, değil mi? Âteynâhumul kitâbe vel hukme vel nubuvve. Onlara kitap verdik, hikmet verdik ve nebilik verdik. O zaman Adem Aleyhisselam'ı nebi. Kitabı var, öyle suhuf muhuf değil. Bunlar uydurma şeyler. Ne bir ayette vardır o suhuf, ne hadiste vardır. Ama maalesef bize imanın şartı gibi ezberletmişlerdir. Hiçbir dayanağı yoktur o suhufun. Bize öğrettikleri. Şimdi bakın Adem'e de, son nebi Muhammed Aleyhisselam'a da, o zamana kadar gelen bütün nebilere de kitabın yanında ne öğretilmiş? Hikmet. Hikmet nedir? O kitabın kullanma kılavuzu, o kitaptan nasıl hüküm çıkaracağınızı gösterir. İşte biz ondan yararlanarak Adem Aleyhisselam'ın nebi olduğunu, kendine kitap verdiğini öğrendik, değil mi? Kimsenin şüphe etmeyeceği şekilde. Ama bu metod olmadığı için, şu anlattığım bilgileri anlatan bir kimseyi ben şu ana kadar bilmiyorum. Görmedim, duymadım. Sizden görüp duyan varsa söylesin. Şimdi hikmet tamamen kayboldu. Bakın, bütün nebilere verilen hikmet. Zaten önce kitap sayısı 4'e indirildi. Bu kadar nebiye rağmen, bu kadar açık ayetlere rağmen. Hikmet de gitti. Kur'an-ı Kerim'i anlama imkansızlaştı. Yani şöyle düşünün, çok zengin bir adamın kızı hayatında bir çorba yapmamış. Hayatında çorba yapmamış. Mutfakları her türlü yiyecekle dolu. Annesi babası diyor ki kızım, biz şimdi gidiyoruz. O aşçıların o şeye gelmesi, eve gelmesi hoş olmaz. Sen tek başına kalacaksın. Bak mutfakta her türlü yiyeceğimiz var. İstediğini yapıp yiyebilirsin, tamam mı? O yiyeceklerin hangisi o kızla tanışır? Yiyecek maddelerinin. Bir patates haşlayabilir mi? Belki en fazla bir elma varsa alır yer. Bir domatesi belki doğru yiyebilir. Belki bir salatalık yiyebilir, o kadar. Ne yapacak? Ya aç kalacak, ya da mutfağı birisine teslim edecek, o mutfağın bütün malzemesini o çalacak, ona basit bir iki yiyecek verecek. İşte İslam alemi de Kur'an-ı Kerim başkalarına teslim etmiş, dünyanın en zengin olmasına rağmen aç ve perişan. Efendim Kur'an-ı Kerim'de dünya düz mü yuvarlak mı? Dün bana bunu sordular. Biz de bugün En'am suresine başladığımız için baktık ki ilk ayet dünyanın yaratılışı ile ilgilidir. Allahü Teala diyor ki burada Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ard, gökleri ve yeri yaratan Allah yaptığı her şeyi güzel yapmak ona mahsustur. Hamd yaptığını güzel yapmaktır. Yani elhamd dediğin zaman da yaptığı her şeyi güzel yapma, gökleri yeri yaratan Allah'a mahsustur. Biz bir şeyi güzel yaparız ama binlerce şeyi beceremeyiz, değil mi? Ama Allahü Teala için böyle bir şey söz konusu değil. Ve ceale zulümâti ve nur, karanlıkları ve aydınlığı da o oluşturmuştur. Sümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Ama bakıyorsunuz ki kafirler başkalarını Allah'a denk tutuyorlar. Allah'la denk özellikler veriyorlar. Şimdi gökleri ve yeri yarattı. Acaba nasıl yarattı Allahü Teala? Şimdi gökleri ve yeri yaratan Allah. Şimdi bugünkü sorumuz dünya yuvarlak mı düz mü? İstersen o soruyu bir okur musun? Dünkü sende mi o gelen soru?
Evet, soru şöyle. Selamun aleyküm. Dünya yuvarlak mı, düz mü? Dünyadan çıkış var mı? Kur'an bu konuda ne diyor? Bu konuda bir ders yapılabilir mi? Çünkü Ye'cüc Me'cüc düz dünya teorisine göre ikinci yuvarlak katmanda bölümden geleceği ve Antarktika buzullarının arkasını seddi aşarak geleceği söyleniyor. En iyisini Allah bilir. Bu konuda bir takım kafa karışıklığı.
Yani Ye'cüc Me'cüc konusuna burada girmemize gerek yok. Bu arkadaşımız Süleymaniye Vakfı mealinden Ye'cüc ve Me'cüc'ün geçtiği ayetlerin mealini okursa görür ki bu tam bir hayali hikayeye dönüştürülmüştür. Kur'an-ı Kerim'de olmasına rağmen. O kötü insanlar anlamına geliyor. Ama o manada kullanılıyor. Şimdi dünyanın dışına çıkılabilecek mi? Çıkılacağını Allahü Teala söylüyor. Okuduk. Dersin başında söyledik. 7. Kasım'a kadar çıkabiliriz. Nitekim Resulullah oraya kadar Miraç'ta çıkmıştır. Bu bir mucize değildir. Allah diyor ki siz de o gücü bulun çıkın. Bu kadar. O gücü bulabilirsek çıkarız. O gücü nasıl buluruz? O gücü bulabilmenin tek yolu Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetleri birlikte okumaktır. O çok önemlidir. Çünkü bakın Allah Adem Aleyhisselam'a önce hangi ayetleri öğretti? İndirdiğini mi? İndirdiği ayetleri mi öğretti? Yarattığı öğretti. Yarattığı ayetleri öğretti. Peki Resulullah önce hangi ayetleri öğrendi? O da yaratılan ayetleri öğrendi. Çocuk hepimiz öyle. Dünyaya gözümüzü açtığımız andan itibaren ne öğreniyoruz? Yaratılan ayetleri öğreniyoruz. Peki işte Kur'an-ı Kerim'le birlikte yaptığımız zaman bu Kur'an o ayetleri yaratanın kitabı. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'de o ayetlerle ilgili her şey var. Onun için o ayetler bu ayetlerin de delili. Allahü Teala Fussilet 53 olacaktı değil mi? Orada Fussilet 53. ayette diyor ki Fussilet suresi 41. sure Senurihim ayatina fil afaki ve enfusihim çevrelerinde ve kendi işlerinde ayetlerimizi onlara göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Şu kitabın hak kitabı olduğu onlar için açık ve seçik bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunun delili neymiş? Allah'ın yarattığı ayettir. Bu kadar. İkisi birbirini tamamlamasa bu kitabın delili olur mu? Bitti. Şimdi şeyde gökler ve yer, yani dünya düz mü yuvarlak mı? Bakın Allahü Teala burada aklımızı çalıştırmamızı emrediyor. Bak şeyde Bakara suresinde diyor ki Allah İnne fî halkis semâvâti vel ard. Bakara 164. ayet. Göklerin ve yerin yaratılışında. Gökler nasıl yaratılmış, yer nasıl yaratılmış? Bakın şimdi siz hangi ormanda olursanız olun, hangi ovada olursanız olun, göreceğiniz yer sınırlıdır, değil mi? Mesela bakarsınız ki, işte şuradan, mesela ben Süleymaniye'nin bahçesinden bakıyorum, şeyden güneş doğuyor, Çamlıca Tepesi'nden şeye kadar, bu Karaköy arka sırtlarına kadar o bölgelerden güneş doğuyor, bir geniş bir alanda. Şimdi ben şimdi oradan baktığım zaman Çamlıca'ya gittim mi, yani ben öyle düşünürüm, Çamlıca'ya gittim mi güneşe elimi vurabilmem lazım, değil mi? Oradan doğuyor ya. Ben şimdi çocukluktan hatırlıyorum. Erzurum'da iki katlı bir evimiz var. Şimdi evin bahçesinden bakıyorum. Bulutlar bizim evin çatı kısmını, ki çatı yoktu yani, üstü çatısızdı o zaman evler. Yani evin baca diyoruz oraya. Bacasına bulutlar çökmüş. Hemen koşarak oraya çıkardım, bakardım ben gidene kadar bulutlar kaçardı. Ya bir türlü yakalayamazdım. Kaç kere çıktım, bulutları bir türlü yakalayamıyorum. Şimdi çocuk ya. Şimdi siz aşağıdayken orada zannediyorsun, oraya çıktığınız zaman başka bir yerde. Şimdi aynı şekilde mesela o çocuk kafasıyla düşünün. Güneş nereden doğuyor? Çamlıca'dan. Ben yarın Çamlıca'ya gideyim, güneşin yanından bakayım. Gidersin, bu defa çok daha uzağa gider. Oraya git, daha uzak, daha uzak, daha. Niye öyle? Neden öyle? Onun için bak diyor ki göklerin ve yerin yaratılışı. Gök olarak da bakıyorsun. İşte bulut gök. Bizim şeye değiyor. Evin bacasına değiyor. Çıkıyorum ki hiç değmemiş. Göklerin yerin yaratılışında diyor. Gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde vel fulkillezî tecrî fil bahr. Denizde yüzen, denize akıp giden gemilerde. Bak denizde duran gemi demiyor. Gemide de demiyor. Şimdi sizin mesleğiniz. Gemide akıp giden denizde akıp giden gemi. Şimdi sen gemicisin. Şimdi isterseniz şöyle çevirin, bir tane de bir şey verin Ömer Bey'e. Böyle gemiciyi nereden bulacağız kardeşim? Bak ayette var. Şimdi siz denizde, büyük okyanusta, her yerde dolaşıyorsunuz. Peki şimdi siz gemiyle giderken karşıdan gelen geminin önce nesini görüyorsunuz?
Evet, önce provasını, direğini görürüz. Direğini görürüz.
En üst noktasını görüyoruz.
En üst noktasını, evet.
Sonra yaklaştıkça
aşağı doğru iner.
Aşağı doğru iner.
Sonra tamamı
görünür. O da sizi öyle görür. Sonra tamamı görünür. Evet. Gittiği zaman da
En arkadan bayrağı
bile kaybolmaya başlar. Evet. Peki bak diyor ki Allahü Teala akıp giden gemilerde. Tamam mı? Denizde akıp giden gemi diyor. Yani duran demiyor, dikkat et. Siz işte yürüyen gemiyi, sizin geminizle yürüyor, o da yürüyor.
Allah
durdurur. Siz dursanız fark etmez. O yürüdüğü zaman fark ediyor, değil mi? Tabii bir manyen faunas insanların faydasında mutlaka bir şeyler taşıyor. Ve ma enzelallahu mines semai min ma'in. Allah'ın gökten indirdiği suda. Fe ahya bihil ard, arda ba'de mevtiha, ölümünden sonra yeri diriltmesinde. Mesela tabii bu konumuzla ilgili değil de şu anda bir kere beni şok eden bir olay olmuştu. şeye sürekli yani 20 kere hacca gittim. Umre'nin sayısını bilmiyorum. Tabii o Arafat'a gidip geliyoruz. Hiç ot yok, bir şey yok. Ya bir gün gittim ki yemyeşil. Ya bu nereden buraya? Allah Allah. Demek ki onların içerisinde Allah o tohumu saklıyor. Gökten yağmur yağdı mı alttan bitiyor. Ondan sonra ve bethe fiha min kulli dabbe ve yeryüzünde bütün canlıları yaymasında ve tasrifir riyah şeyin rüzgarların böyle değişik şekillerde akıp gitmeleri. Tek tarafta rüzgar olduğu zaman mutlaka tehlikeli olur ama bir oradan dengeler onu. Ondan sonra ve sehabil müsahhari beyne semai var. Gökle yer arasında emre amade olan, insanlara hizmet eden şeylerde, bulutlarda, işte az önce söylediğim bulut, işte zannediyorsun ki değiyor. Ne diyor ondan sonra? Le ayetin, ayetler vardır. Bak Kur'an'daki de ayet, o da ayet, dikkat edin. Kimin için? Li kavmin yaqilun, aklını kullanan bir topluluk için. Şimdi sen tek başına baktığın zaman anlayamayabilirsin. Birkaç gün bakarsınız, işte bu gemi gidiyor, geliyor, bizimki o. Az önce dediğim gibi şimdi bakıyorsun güneş falan, yarın gideyim de güneşin doğduğu yerde bakayım nasıl doğuyor, git daha uzak. Ne kadar gidersen yetişmen mümkün değil. Niye? Düşündüğün zaman bu neyi gösterir? Dünyanın yuvarlak olduğunu gösterir, değil mi? Şimdi bakın mesela şöyle, şunu gök olarak düşünün bulunduğumuz yerde ve bak ben mesela buradan bakıyorum ya, benim bulunduğum yer oradaki boylamdır. Yani ben bulunduğum yer bana göre en yüksek noktadır şey yaptığım zaman. Sağ taraf, sol taraf giderek azalır, böyle yani. Peki ben buraya geliyorum. Bu defa bu orada oluyor. Bugün bu orada oluyor. Orada oluyor. Bu böyle olmak zorunda. O zaman bu dünyanın ne olmasını zorunlu kılıyor? Yuvarlak olmasını. Yuvarlak olmasını zorunlu kılıyor. Dünya düz olsa böyle bir şey olmaz ki. Mesela şurası gibi olsa, şu masa gibi olsa hep böyle görürüz değil mi gökyüzünü? Böyle göremeyiz. İşte bakın, işte Kur'an-ı Kerim'de var mıymış? Var. Kimin içinmiş? Aklını kullanan. O zaman bu ne demektir? Kur'an-ı Kerim okumana gerek yok. Herkes aklını kullandı mı dünyanın yuvarlak olduğunu anlar. Ama tek başına değil, ekip olarak düşüneceksiniz. Çünkü senin göremediğin arkadaşın görür. Onun göremediğin o görür. Bak, likavmin yaqilun diyor Allah. Mesela Kur'an'ın açıklamaları içinde ne diyordu Fatih? Likavmin yaqilun demiyor. Ya'lemun diyor. Yani Kur'an ayetlerini ve hikmeti bilenler için Kur'an-ı Kerim'i açıklamıştır. Ama tabiat ayetlerine sıra gelince herkes çocukluktan itibaren zaten onları okuyor ve birçok şeyi öğrenmek mecburiyetinde yaşamak için. Şimdi bu böyle. Dünyanın yuvarlaklığı konusunda mesela İşte baştan söylemiştim, bizde gerçekten hikmet tamamen kaybolmuş. Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek diye bir şey yok. Kur'an okumak sevap. Ne güzel. Şimdi Süleyman Ateş Hoca'yı şey yapıyor, duayla yad etmiş olalım. Çok güzel bir tespiti vardı. Çok hoşuma gitmişti. Allah sağlıklı uzun ömürler nasip eylesin. Diyordu ki, bizim Müslümanların Kur'an'la ilgisi neye benziyor biliyor musunuz? Adamın birisi doktora gidiyor. Hastalığını söylüyor. Doktor ona bir reçete yazıyor. Aman bu reçeteye çok dikkat et. Sen 2 ay sonra bana gel diyor. O da gidiyor, bak doktor bu reçetenin çok önemli olduğunu söyledi. Şunu güzel bir altın bir çerçeveyle çerçeveletireyim. Asıyor duvara, her gün gidip okuyor. Biraz sonra gidiyor doktora, ya bir şey olmadı doktor bey, ben daha iyice rahatsızladım. Ne yaptım ben sana, şey yapmıştım, ilaçları vermiştim. Evet, aldım reçeteyi. Ne yaptın? Her gün okudum. Bak ezbere okuyayım sana. Doktor nedir? Nedir doktor? Der ki sen benim doktor, benim hastam değilmişsin der, değil mi? Müslümanlar da öyle. Kur'an'ı anlama yerine ezberlemeyi tercih ediyorlar. Ya kardeşim bak ki içerisinde ne var? Allah senden ne istiyor? Böyle bir yapı olduğu için bugün birçok yerde efendim dünya düzdür, yuvarlaktır diyen kafir olur diyenler de var. Bakın gördü ayetler ne söylüyor? Müslümanların Kur'an'la ilgisi yok ki doğruları söylesinler. Evet, bu konuda bazı iddia sahipleri var. İstersen şey yapalım.
Bir takım ayetlerden hareketle dünyanın yuvarlak olduğunu ortaya koydunuz ama yine bir takım ayetlerden hareketle dünyanın düz olduğunu söyleyenler var. Bunun da çok normal olduğunu, çünkü Kur'an-ı Kerim'in böyle bir iddiasının olmadığını, Kur'an-ı Kerim'in sadece indiği dönemde insanların anladığı zeka kapasiteleriyle alakalı olarak onlara bir takım nasihatler, tavsiyelerde bulunmak için indirildiğini, dolayısıyla güneşten, aydan, yıldızlardan, bir takım bilimsel ilkelerden bahsetme gibi bir amacının olmadığını, bu amaçla Kur'an'ı okumanın da zaten Kur'an'ı istismar etmek olduğunu söylüyorlar ve bu güçlü bir sesle dillendiriliyor. Bunu söyleyenler çok. Ben sadece bunlara bütün cesaretini toplayıp güzel bir şekilde ifade eden bir kişi olarak Mustafa Öztürk Hoca'nın kitabından aktarıyorum. Kur'an Tefsir ve Usul Üzerine diye bir kitabı var. Burada bu söylediğim şeyleri ayrıntılı olarak anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in böyle bir kitap olmadığını, onda işte günümüze dair bir takım şeyleri aramanın ona haksızlık olacağını, zaten Allah'ın da böyle bir amacının, gayesinin bu kitabı indirmekle olmadığını söyledikten sonra diyor ki özetle, Kur'an'da dünyanın döndüğüne dair herhangi bir beyan bulunmadığı gibi yuvarlak olduğuna ilişkin bir işaret de yoktur. Hatta denebilir ki yeryüzünün adeta bir döşek ya da halı gibi serildiğini belirten ayetlerden hareketle Kur'an'ın evren modeline göre dünya düzdür. Nitekim İbn Atiye ve Kurtubi gibi bazı müfessirler de Ra'd suresinin 3. ayetinde geçen meddel art ibaresine dayanarak yeryüzünün düz bir satıh şeklinde olduğunu söylemişlerdir. Keza Celaleddin el-Mahalli, Gâşiye suresinin 20. ayetinde geçen sutihat lafzına istinaden, dünya astronomi bilginlerinin iddia ettiği gibi yuvarlak değil düzdür ve din bilginleri de bu görüştedir demiştir. Kur'an'daki tasvirler dikkate alındığında doğru yorum budur. Şimdi burası çok önemli. Yani Mustafa Öztürk Hoca'yı niçin seçtik? Mustafa Öztürk Hoca bugün Kur'an'dan hareketle bir şeyler ortaya koyduğunu iddia eden hocalardan bir tanesi. Şimdi hoca diyor ki Kur'an'daki tasvirler dikkate alındığında doğru yorum budur. Yani doğru yorum hangisi? Dünya düzdür. Yani birisi Kur'an'a bakarsa dünyanın düz olduğuna dair ayetleri görür. Ne var ki bu yorum modern bilimsel bilgi ve bulgulara ters düşmektedir. Peki Kur'an'ın bilimsel verilere aykırı beyanlar içermesi onun değerini düşürür mü? Kesinlikle hayır. Çünkü Kur'an ne ilk ne de müstakbel muhataplarının idrakine bilimsel bilgiler sunma iddiasında değildir.
Bitirdi zaten, öldürdü Kur'an-ı Kerim'i, ne olacak?
Onun temel amacı evrenin gerçek fiziksel yapısı hakkında bilimsel bilgi vermek değil. İlk hitap çevresinde çıplak gözleme dayalı yaygın bilgi ve kültür üzerinden aşkın kudrete dikkat çekmektedir. İşte bu yüzden Kur'an ilk muhataplarının bilgi, kültür ve uygarlık limitleri dışında hemen hiçbir şey söylememektedir. Bu sarih gerçek İslam şeriatının özellikle ümmi ve arabi karakterine vurgu yapan Şatibi tarafından da çok ikna edici biçimde ifade edilmiştir diyerek bu defa ondan alıntılar yapıyor. Ama tekrar altını çiziyorum, bu konuda Mustafa Hoca sadece bunu güzel bir şekilde ifade ettiği için burada adı geçti. Mustafa Hoca gibi burada onlarcası bugün aynı şeyi söylemekteler ve bunların toplum tarafından tanınırlığı şeyle alakalı, Kur'an'a vurgu yapan, Kur'an'dan hareketle konuşan hocalar olarak şey yapılmıyor.
Kur'an'da evet. Kesinlikle ilim yapılmaz. Bunu açıkça söylüyorlar,
evet,
değil
evet,
mi?
Evet.
Şimdi bakın, ayetleri okuduk. Ayetlerde anlaşılmayan bir şey var mı? Tabii o kadar çok şey ki. Bir de Kur'an-ı Kerim'de sürekli gölgelere vurgu yapılır. Şimdi gölge son derece önemlidir. Mesela bir şeye vurgu yapılır. Kutup yıldızına çok vurgu yapılır. Onunla yönünüzü belirlersiniz der. Mesela şimdi denizciler için kutup yıldızının önemi nedir? Olmazsa olmazdır değil mi? Olmaz.
Eskiden hiç olmaz. Yeni
aletlerle bir şey yapıyorsa. Ama bu aletler bozulabilir ama kutup yıldızı bozulmaz. Şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim kutup yıldızına sürekli vurgu yapar. Kutup yıldızı tam kutup noktasıyla şeydir, 90 derecelik açı yapar. Ve sizin bulunduğunuz yerle kutup yıldızının açısı sizin enleminizi gösterir. Gece. Kutup yıldızıyla bir açı şey yapar. Siz de bu açılarla şey yapıyor, bulunduğunuz noktayı belirliyorsunuz gemiciler olarak. Doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi hiçbir yanılma olmadan kutup yıldızıyla belirlersiniz. Bunu Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde bildiriyor. Peki bugün bilimsel tarafı var mı? Ya bu soruyu sormak bile çok gülünç gerçekten. Peki gece kutup yıldızı, gündüz ne? Gündüzün de gölge. Bakın Kur'an-ı Kerim'de gölge bilimi diye bir bilim vardır. Ama bugün dünyada böyle bir bilim yoktur. Ben bunu ilgililere söylüyorum. Ha, gerçekten çok önemli falan diye şey yapıyorlar. Bir gün astronomi konusunda çok önemli uzmanlardan birisi şeydeyiz, İsparta'dayız. Orada sohbet yapıyoruz. Şimdi bizim bu kutup bölgesinde yaptığımız gözlemler bütün dünyanın dikkatini üzerimize topladı. Türkiye hariç. Biz de dalga geçiyorlar Türkiye'de. Gerçi Allah'a şükür geçmeyenler de çok da. Ona dedim ki şu anda hangi enlemde bulunduğumuzu hesap edebilir misin dedim. Konuda çok önemli uzmanlardan bir tanesi. Erşat Bey değil ama Erşat Akça Su gibi anlamayın. Dedi ki tabii ki hesap ederiz. Bunların formülleri var. Fakat elle yaparsak çok uzun zaman alır. Ancak bilgisayarlarla yapmak lazım. Ya formülü bırak dedim. Dağdaki çobana bulunduğu enlemi tespit ettirecek bir formülünüz var mı dedim. Hayatında hiç ilkokula gitmemiş. Ne okuması var ne yazması var. Söyler misiniz bana? Öyle şey olur mu dedi. Ben sana anlatayım bak olur mu dedim. Gölgeyi anlatınca aa gerçekten mi? Gerçekten. Oo falan filan demeye başladı. Hadi bakalım. O günün Araplarına mı hitap ediyormuş? Ya Allah'ın kitabı hiç zamanla, mekanla sınırlanabilir mi? Allah'ın kitabı ya. Kainatı yaratanın kitabı. Şimdi bu şeyle ilgili, yine yuvarlaklıkla ilgili o resimleri koyar mısınız oraya? Bakın Allahü Teala ne söylüyor? Şimdi bakın, o şey gök şeyden, uzaydan çekilmiş bir resimdir bu. Uzaydan çekilmiş resim, yeryüzü karanlık. Görüyor musunuz? Yeryüzü karanlık. Peki onun üstündeki çizgi ne? O çizgi ne? Güneş ışını değil. Değil. Güneşle bir alakası yok. O gündüz. İşte bunu fizikçiler bir türlü izah edemiyorlar. Bunu ilk defa bizden öğrendiler. O bilgilerin hepsini Amerika'ya gönderdim. Şimdi orada Erşat Bey bu konuda kitap yazıyor. Silikon falan değil. Bak şimdi biraz sonra ayetini okuyacağım, anlayacaksın. Erşat Bey dedi, senin adını yazacağım kitaba. Erşat Bey Silikon Vadisi'nde, onu diyorsun. Tabii Silikon Vadisi'nde Amerika'nın en tepe fizikçilerinden, en tepe. Ve bizim bu çalışmalardan dolayı da iki tane patent aldı. Sizden yararlanarak iki patent aldım dedi. Patentleri bana da gönderdi. Şimdi değil mi? Bilimle alakası yokmuş değil mi Kur'an-ı Kerim? Şimdi Erşat Bey dedi ki senin adını yazacağım kitaba. Niye yazıyorsun dedim ya. Birkaç kere buraya geldi birlikte kitap yazalım diye. Ben pek ilgi göstermedim. Yani siz de biliyorsunuz o kadar çok meşguliyet var ki onlara vakit ayırmamız mümkün değil. O zaman dedim ben sana malzemeler vereyim sen yaz. Senin adını koyacağım dedi. Ya niye vermedim koyuyorsun? Ya dedi dünyada bu bilgiler hiç kimsede yok ki. Bana nereden aldın diye sorarlarsa ne diyeceğim? Amerika'nın en tepe fizikçisi bu. Şimdi bakın tekrar gösterin onu. Bak orada diyor ki Allah onu anlatırken diyor ki خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بِالْحَقِّ gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratmıştır. يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ geceyi gündüzün üzerine bir sarığın şeyi gibi takar. Şimdi sarık yok da sarık yerine bunu kabul edin. Şimdi ben başıma sararken ne yapıyorum? Böyle yapıyorum değil mi? İşte buna tekvir deniyor Arapçada. Yükevvir. Şimdi bu yuvarlaklığı göstermiyor mu? Bak. Yükevvirul leyle alen neher ve yükevvirul neher alen leyle. Geceyi de gündüzün üzerine bir. Şimdi bakın orada gündüzü Allah. Oradaki o çizgi olan şey var ya gündüz o. O gündüzü Allah gecenin üzerine bir sarığın şey gibi sarmış değil mi? Bakın sadece bak çok işte onu şey bilmiyor bugün bilim alemi ona bir türlü izah getiremiyor. Çünkü aşağısı gece. Uzay kapkaranlık bak dikkat edin görürsün. Uzay kapkaranlık. Alt tarafta da gece var bak şey ışıklar var. O çizgi ne? Ben sordum bu çizgiyi nasıl izah ediyorsunuz? Vallahi millete bir şeyler söylüyoruz ama dediğimize biz de inanmıyoruz. Bakın Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Huvellezî halakalleyle vel neher veşşemse vel kamer geceyi gündüzü güneşi ayı yaratan O'dur. Küllün fî felekin yesbeun her birisi kendi yörüngesinde döner. O da gündüz. 24 saat var. Ama o gündüz denen şeye bakın, oraya bakın. Millet bizimle dalga geçmeye devam etsin. Nasıl olsa yakında bu bilgiler bütün üniversitelerde bilgi olarak okunmaya başlayacaktır. Bak orada gündüz var, aşağısı gece, üst taraf kapkaranlık. İşte güneş ışınları o gündüz denen şeye şimdi çarpmıyor. Çünkü güneşten uzak da o. Güneş bu tarafta. Güneş o ışığa çarpmaya başladığı andan itibaren yeryüzü aydınlanıyor. Şimdi öbür resmi göster. Dikkat ediyor musunuz? Bak uzay kapkaranlık. Uzay karanlık, dünya aydınlık. Peki uzay kapkaranlık olduğu halde güneş uzayı aydınlatmadığı halde dünyayı nasıl aydınlatıyor? Şimdi Allahü Teala diyor ki bu İsra suresinin 12. ayetinde diyor ki Ve cealne leyle ve neher ayeteyni. Geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık. Femahavne ayetel leyl. Gecenin ayetini kaldırdık. Yani siz geceyi karanlık beklemeyin. Güneşin olmadığı zaman karanlık olur ama güneşli geceler de olur. Hadi var mı güneşli geceler? Beyaz geceler deniyor değil mi? Bunu Allah söylüyor. Ondan sonra ve cealne ayeten nehari mubsiraten. Gündüzün göstergesini mubsire kıldık. Yani şey aydınlığı yayan, her şeyi gösteren bir yapıya çevirdik. Onun için bakın güneşten gelen ışınlar, o ışınları aydınlığa çeviren oradaki şeydir, gündüzdür. Peki kutup bölgesinde, kutup bölgesinde de güneş varsa, o güneş, o gündüz, gece de o gündüz var. O gündüz her zaman var. O gündüze kutup bölgesinde de ışıklar çarptığı an, gecenin özel bir şey, değişmez bir özelliği olmadığı için aydınlatıyor, aydınlatıyor ama gece bu defa gündüzün önünde bir set oluşturuyor. Gece diye bir varlık var. Bu defa o aydınlık, evet dünyayı aydınlatıyor ama ısıtmıyor. O aydınlığı şey yapıyor, o güneş ışınlarının doğrudan ulaşmasını engelliyor. Sadece aydın, sadece beyaz gece, gene gece oluyor. Bakın şeyde, Tromso'da gece, yani 21 Haziran'da hiç güneşin batmadığı zamanlar, yani gece ile gündüzü ayıramıyorsunuz aydınlık açısından. Şimdi Tromsolular orada çok imanlı, çok gayretli kişiler var. Orada bir karı koca var ki maşallah yani böyle hayatlarını adam İngiliz, kadın şey Norveçli. Yani çok büyük bir aşkla çalışıyorlar. Şimdi geldiler o şeyler bize. Gözleme çıkacağız. Gecenin saat 11'i ama güneş meydanda. Geldiler. Biz şimdi 21 şey Haziran'da orada olacağız ya, normal elbiselerle gitmişiz. Getirdiler bize özel ayakkabı. Pantolonun altına giyeceğimiz bir giyecek. Ondan sonra şeyler, kazaklar, atkı, başlık ve şey, mont. Bu ne? Dediler şimdi gece üşürsünüz. Bize sorarsanız gece değil. Ama onlar gece diyor. Bir çıktık dışarıya. Oraya gittik. Vallahi ben Erzurumluyum diye biraz da hava atıyorum ama ne havası? Kaç para eder? Vallahi orada üşümemek için koştum sağa sola. Güneş orada. İşte o gündüz aydınlatıyor ama alttaki gece onun şey ışığının ısıtmasını engelliyor. Bunu da Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de duha diye anlatıyor. Yani İşte onun için Erşet Bey diyor ki yahu senden ne duysak şok oluyoruz diyor. O kutup bölgesini bir türlü anlayamıyorlarmış. Onun için bugün Allah'a şükür öyle bir noktaya geldik ki yani şey namaz vakitleri açısından o güneşin hiç batmadığı yerde insanlar namaz vakitlerini mesela akşam namazını, yatsı namazını, imsaki bizzat gözlemleyebiliyorlar. Ve bunu Kur'an koydu ilk defa ortaya. Bu ilim değil ha? Öyle mi? Tabii ki ilim değil diyeceksin. Eğer biz, bak %100 söylüyorum, eğer biz hikmet metodunu öğrenmiş olmasaydık, oraya gider eli boş geri dönerdik. Tıpkı bu şey Mustafa Öztürk Bey gibi ben de bir makale yazardım, Kur'an'ın ilimle ilgisi yok derdim. Kuşlar meselesi evet. Rüzgar, kuşlar, her şey. Yine bir kış günü şeye gittik. Svalbard'a gittik. Svalbard ki hani kutup aylarının yaşadığı yani dünyanın en kuzeyindeki ada. Oradan ötesi yok. Şimdi gitmeden orada geceyi gündüzü tespit edeceğiz dedik. Bizim astronom arkadaş Adnan Bey dedik. Güldü. Orada gündüz olur mu dedi ya. Niye? Çünkü öğlen vaktinde güneş 12 derece ufkun altında. Öğlen vaktinde. Şimdi gittik oraya. 5 vakti de tespit ettik orada. Döndük geldik. Norveçliler bu defa bizim orada olmamız sebebiyle dünya çapında bir ilmi toplantı düzenlemişler. Geldik şeye, Tromsø'ya. Tromsø'da o toplantıları falan yaptık, konuştuk, şu mu falan. Orada onlara dedim ki gelin size seher vaktini ve imsak vaktini gözlemleteyim, gözünüze görün. Ya böyle şey olur mu? Güneşin hiç olmadığı yerde bir seher vaktini nasıl gözlemleyeceğiz? İmsakı nasıl gözlemleyeceğiz? Herkes geldi, gittik şeye. Bir yere gittik, baktık, ha burası olmaz dedim. Yanlış geldik. Başka yere gideceğiz. Onlar da baktılar, gerçekten yanlış gelmişiz. Gittik oraya, başka bir yere, oradan seher vaktini gözlemledik. Ya imsak vakti yaklaştı. Ufku büyük bir kara bulut sardı. Hiçbir şey gözükmüyor. Cenab-ı Hak tabii öyle bir şey, o şartlarda bize sabah namazının vaktini öğretecekmiş meğer. Bana, herkes kendi içinde konuşuyor ama ben böyle krizler geçiriyorum. Onlardan uzaklaştım. Biraz sonra baktım ki bir kuş öttü. Dedim beyler bakın 8 dakika sonra bir kuş daha ötecek. O saatte orada kuş olur mu? Bütün kuşlar göç eder. Bize böyle öğrettiler değil mi? Ama var. Şimdi o gün doğu tarafından bize çok tatlı bir rüzgar esecek 8 dakika sonra. Şimdi bile saatlerine bakıp bekliyor. Tam 8 dakika sonra şey yapınca adamlar şok oldu. Bir kuş da öttü. Ondan sonra dediler ki şimdi orası öyle bir şey ki günde bir tane uçak kalkıyor. Hepimiz aynı uçakla gideceğiz. Öğleden sonra saat 2. Toplantı da bir önceki günde bitmiş. Bana dediler ki yok. Tekrar bir toplantı yapmadan hiçbir yere gidemeyiz. Çünkü hepimiz aynı yerdeyiz. Zaten her taraf karanlık yani. Kim nereye gidecek ki? Yani bir aydınlık var elbette ama gündüz belli oluyor. Yani gündüz gerçekten çok net bir şekilde bir gündüz oluşuyor. Ama yani bir şey var, buradakiler gibi rahat bir gündüz değil. Neyse o şey yaptık, orada birisi kalktı. O da Oslo'dan gelmiş, astronom. Yahu kardeşim, bu ne biçim bir şey dedi ya. Ulan siz bize ayet okuyorsunuz, hadis okuyorsunuz, güneşten delil getiriyorsunuz, rüzgardan delil getiriyorsunuz, kuşlardan delil getiriyorsunuz. Ya bize takvim getiriyorlar. Bizim Erzurum'da bir şey vardır. Diyeceksen ki niye? İşte hele. Diyor ki yahu getiriyorlar. Yahu kardeşim şimdi akşam namazı 3 saat oldu diyorsun. Niye? İşte hele. Yası bu. Niye? Ya hiçbir delilleri yok. Hiçbir dayanıkları şey yok. Bu ne biçim bir şey dediler adamlar. Peki o delilleri nereden aldık? Nasıl gözlemler? Bu ilim olmazdan hangi şey ilim olur? Şimdi En'am suresini şey yapıyorum. Tekrar okuyorum. Şimdi Allah-u Teala bu 6. surenin ilk ayetinde diyor ki Elhamdülillahi ellezî halakas semâvâti vel ard. Gökleri yeri yaratan Allah ne yaparsa en güzelini yapar. Ve ceale zulümâti vel nur. Zulümâtı ve aydınlığı. Bu zulüm kelimesi, zulümât kelimesi karanlık anlamına gelmiyor. Karanlık anlamına geldiği gibi böyle şey parıldama manasına da geliyor. Allah öyle bir kelime seçmiş ki zulümat kelimesi bizim buralarda karanlık ki Kur'an-ı Kerim'de o mana da geçiyor şeyde Nâziât suresinde o şeyde yazın kutup bölgesinde zulümat diye ifade edilen gece parıldama, parlaklıkla şey yapıyor, anlatılıyor. Yani öyle bir kelime seçmiş ki Cenab-ı Hak, o kelimeleri dünyanın her yerinde aynen kullanabiliyorsunuz. Evet. ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعَدِلُونَ. Bak bu kadar her şeyi güzel yaratan Allah'la denk tutuyor bu kafirler bazı kimseleri. Evet. Evet, şimdi şey yapayım, yani gerçekten yeryüzünde ilmin merkezi bu olmalıdır. Ben şimdi size bir şey söyleyeyim. Bizim siteye girin. Tübingen Üniversitesi'nin bizimle yapmış olduğu sözleşmeye bakın. Şey, Almanya'nın Tübingen Üniversitesi, ki Tübingen Avrupa'nın en eski üniversitelerinden bir tanesidir. En önemli. Meşhur Hegel onun bahçesinde yatıyor. Kabri orada. Onların yazdığı metni bir okuyun. O metni ben yazmadım, onlar yazdılar. Şunu diyor. Diyor ki, Allah'ın kitabı Allah'ın indirdiği ayettir. Ayetlerden oluşur. Tabiat da Allah'ın yarattığı ayetlerden oluşur. Eğer bu iki ayeti birlikte okursak, ilimde ve teknolojide hayallerin ötesine ulaşırız. Çünkü orada verdiğimiz bütün sohbette, din ve bilimle ilgili yaptığımız sohbetler onları bu kanaate ulaştırmış. Bunu onlar yazdılar, biz yazmadık. Yani bizim burayla oranın farkını anlayın. Evet. Peki şimdi bu bölümü tamamlamış olalım.